Ayrım 30, Bülbül'ün 40 şarkısı, İskender Pala, sayfa 413-624. Hazreti Peygamber'in müşrik damadı, Hatice-ül Kübra'nın gerdanlığıyla gelen hüznün adı Zeynep, Nuayman'ın latif hikayesi, inleyen hurma kütüğü. Yamandır halim etmezsen kefalet ya Resulallah, hüzündür cürmü isyanım şefaat ya Resulallah. La edri. Eğer sen kefil olmazsan halim yamandır ey Allah'ın elçisi. Çünkü hatalarım ve isyanım çoktan da çoktur. Semai, Nuayman için. Mescidin önündeki ağacı kendime yurt edindim. Burası dünyanın kalbi, gülümün bahçesi, hep hayalini kurduğum mekandı. Buradan uzaklaşmak, yalnızca gülümün peşinden giderken bana sevimli geliyor. Geri zamanlarda kah sevindiren, kah hayrette bıraktıran, bazen de üzüntü getiren hadiselerin yurdu. Bugün önce sevinci gölgeleyen bir hüzne, sonra da hüzünler içinde bir sevince şahit oldum mesela. Rukayye'yi kaybeden Gül'ün Mekke'deki Zeynep'i daha çok merak etmeye başlamıştı. Müminler Bedir zaferine sevinirken ona hüzünler, herkes başarmanın şetaretini yaşarken ona kederler düşmüştü. Müşrik damadı Bedir'de Müslümanlara esir olmuş, fidye için tutuluyordu ve beklenen fidye geldi. Zeynep, annesinin hatırası olarak sakladığı gerdanlığı göndermişti. Gül'ün büyükler büyüğü Hatice'nin gerdanlığını görünce burkuldu. Gözleri dolu doluydu. Bu gerdanlık nice güzel hatıralarla birlikte ona Hatice'nin büyüklüğünü ve şefkatini de hatırlatıyordu. Ölüm döşeğindeyken onu kızına uzatmış ve Zeynep'im demişti. Benim güzel ve asil kızım, sana bu gerdanlıktan daha kıymetlisini bırakıyorum. Babanı bırakıyorum. Allah'ın elçisini bırakıyorum. Değer bilirsin diye. Zeynep, şirk içindeki kocasına fidye olsun diye şimdi o gerdanlığı gönderiyordu. Bu nasıl bir tecelliydi böyle? Allah kullarına vereceği kederleri önce Habibine gösteriyordu besbelli. Nitekim muhacirler arasında da bu tür acılara uğrayanlar az değildi. Gerdanlığı gördüklerinde yüreklerine pek dokunması, hatta bazılarının ağlaması bundandı. Bedir'de zaferi kazananlarla kaybedenler arasındaki akrabalıklar ve dostluklar benzer trajedilere kapı aralıyordu. Hak ile batılın ayrışması böyle böyle tamamlanacaktı. Hicretle başlayan maddi ayrılık şimdi gönüllerde ve ruhlarda inanç esasıyla yeniden inşa olunuyor, sevgiler, sevgililer, evlatlar ve analar her biri bir yapının temel taşı oluyordu. Vatanla gurbet belirginleşiyor, gurbet vatanlaşıyordu. Zeynep hicretten sonra Gülüm'ün her zaman özlediği topraklarda, uzaklarda bir yerde kalmıştı. Kaç zamandır muhacirler Mekke'den gelen biri olduğunda çevresine toplanıp geride kalanları soruyor. Herkes kendi hasretine dertleniyordu. Gülüm ise herkesin hasreti kadar dertleniyor, üstüne bir de Zeynep'i düşünüyordu. Rukayye'yi kaybetmenin kederine şimdi Büyük Hatice'nin gerdanlığı eklenmiş, Gülüm'ün yüreğini titretmişti. Kızı, canparesi, Nazlı Ceylan'ı oralarda zor durumda olmasaydı diyet için annesinin yadigarını göndermezdi. Aç mıydı, açıkta mıydı, ne yer, ne içerdi? Kureyş acaba kendisine yapamadıklarını ona yapmaya kalkışıyor muydu? Kocası ona nasıl davranıyordu? Peygamberin kızı diye onu horluyor, hakaret ediyor muydu? Zeynep'in kalbindeki hak ve hakikat nurundan rahatsız oluyor muydu? Belki de onu kötü davranıyor, hatta eziyet ediyordu. Ashab gerdanlığı almadan Zeynep'in kocasını fidyesiz serbest bırakması için Gülüm'e ısrar ettiler. O bundan memnunluktuydu. Müşrik damadını serbest bırakırken artık Zeynep'in Medine'ye göçme zamanının geldiğini düşünüyordu. Kocası İslam'ı kabul ederse birlikte, değilse boşanarak. Hüzünlü bir cuma sabahıydı. Gülüm, Zeynep'in tül tül akan yüzünü hayal ederek sevinmeye çalışıyordu. Kendisine bir ziyaretçiden bahsettiler. Çölden gelmiş bir bedevi. İslam'a girmek istiyordu. Sevinci katmerlenecek gibiydi. Cuma bayram demekti. Üstelik kuşluk vaktinde, benimle beraber bütün kuşların Nebi aşkına şarkılar söyledikleri sırada, bedevi mescidin avlusunda biriken müminlerin arasından geçmiş, devesini köşedeki halkaya bağlayarak huzura yürümüştü. Avludaki ashabın kimileri gölgelendikleri ağacın altında sohbetler ediyor, kimileri Resulullah ile görüşmeyi bekliyor, kimileri de bugün yapacak işleri olmadığı için oyalanıyor ve birbirlerine Gülüm'ün yahut Cebrail'in söylediklerinden anlatıyorlar. Gül sohbeti yaparak gül alıyor, gül satıyorlardı. İşlerinden birisi ortaya bir laf attı. Ah ah! Yiyecek bir şeyler olsaydı şimdi. Medine'de yokluk özellikle Müslümanlar arasında had safhadaydı. Kardeşlik hukukuyla önce lokmalarını bölüşmeyi öğrenmişlerdi ama lokma da her zaman ele geçmiyordu. Bir evde yiyecek bir şeylerin olması kardeşler arasında kimin daha uzun süredir açlık çektiği sorusuna kadar uzanıveriyordu. Belki de bu yüzden mescidin önünde duyduğum bu cümle orada biriken 10 kadar insandan kimisinin elini karnına, kimisinin aklını yemeklere götürmeye yetmişti. Belli ki hiçbiri sabah çorbası içmemiş. Belki dün akşamdan kalma açlıklarıyla buraya gelmişlerdi. Giysi yönünden fakir olduklarını biliyordum ama yiyecek bahsinde de zaruret içinde olduklarını o gün anladım. Çünkü yiyecek bir şeyler olsaydı şimdi cümlesini duyunca herkes umutla birbirinin yüzüne bakmış ama işlerinden biri çıkıp buyurun bizde yiyecek var gidelim dememişti, diyememişti. O sırada garip halleriyle herkesi güldüren ve şakalarıyla Müslümanları neşeye boğan Nuayman, gülümün de aç olma ihtimalini düşündü. Nuayman bir müddet evvel ayetlerle haram kılınan içkiyi bırakamadığı için gizli gizli demlenirdi. Ashab ona Abdullah Hammari lakabını takmışlardı. Arada sırada eşek şakaları yaptığı zaman da bir hareket değişikliğiyle bunu Abdullah Himari'ye dönüştürüveriyorlardı. Ashab onun nefsiyle mücadelesinde hep mağlup oluşuna içerlemekle birlikte nüktedanlığı yüzünden arkadaşlığından hoşlanır, lüzumsuz şakalarına karşılık da ona arada sırada oyun oynarlardı. Yine öyle bir an gelmiş gibi gizliden gizliye kaş göz işaretleri yapmaya başladılar. Aslında Nuayman her şeyle kalender bir insandı ve bütün ashabı kıskandıran bir huyu vardı. Her mevsim nerede turfanda bir meyve veya sebze var ise onu bulur, hediye olarak getirir, gülümün önüne koyar, bu turfanda meyveyi önce onun yemesini isterdi. Bu ona karşı sevgisinin bir göstergesiydi. Gülüm de çölden toplanıp getirilen şeyleri çobanlık zamanlarına ait damak lezzetiyle tadar, sevinirdi. Galiba ona eski günlerini hatırlatıyordu. Nuayman sevildiğini bilir, bu yüzden Medine pazarına yeni her ne gelirse temin eder, elinde avucunda olmadığı için çoğunlukla borca da girer, ödeyemediği vakit ise Gülüm'e gelir borcunu ödemesini isterdi. Gülüm onun bu tür hallerine göz yumar, kalbinin kırılmasını istemez, borcunu öderdi. Ama bu küçük hediyeler gitgide büyümüş ve huzuruna en son pazara yeni çıkmış mevsimlik bir tulum balla gelmişti. Bal gerçekten güzeldi ve ashabın pek çoğu tatmış, lezzet almıştı. Ne var ki Nuayman bu balın borcunu ödemesi ihtimal derecesinde bile değildi. Satıcı sonunda bir gün yakasına yapıştı. Ne yapsın? O da daha evvel olduğu gibi satıcıyı alıp doğruca Gülüm'ün huzuruna getirdi. Acayiplik bu ya. Doğrudan konuya girdi ve adeta adamın elinden kurtar beni der gibi yüksek sesle bağırdı. Duyan da borcu Gülüm'ün yaptığını sanırdı. Ya Resulallah ver şu adamın parasını. Şimdi mescit avlusunda açlık sohbeti yapanlar bütün bu gülüştükleri biliyordu. İçlerinden biri Nuaym'ı gözüne kestirmiş olsa gerek, sesine bütün merhamet tonunu vererek Bedevi'nin bahçede geviş getirmekte olan semiz devesini işaretle bir teklifte bulundu. Nuayman, et yemeyeli hayli zaman oluyor. Şu deveyi kessen de yesek ha. Hiç olur mu şey? Sonra Resulullah bana ne der? Canım ne diyecek en nihayetinde Bedevi'ye deve parasını öder, olur biter. Asla olmaz. Ama Resulullah çok zamandır et yemedi, farkında mısın? Nuayman yumuşayıverdi. Gülüm'ün adını duyunca birden hali değişti. Bu sefer de onun sesinde merhamet vardı. Sahi yemedi mi? Oyuna başkaları da katıldılar. Yemediğini biz biliyoruz. Belki de bir yahni çok özlemiştir ama işte. Doğru ya, şöyle hep beraber bir sofranın etrafına otursak yüzü gülerdi. Olup bitene itiraz eden, Nuayman'ı kışkırtmanın doğru olmadığını dillendiren birkaç kişinin sesi nedense fazla duyulmadı. Midelerin sesi akılların sesini geçti. Nuayman Resulullah aşkına razı oldu ve deveyi kesti. Olan olmuştu. Deve üzülürken birileri ateş yakmaya bile başlamışlardı. Nuayman ise yaptığına bin pişman dizlerini dövüyor, oralardan uzaklaşmak istiyordu. Sonunda yakındaki evlerden birinin avlusundaki bir çukura saklandı. Çukura girerken arkadaşlarına tembih ediyordu. Burada olduğumu sakın Resulullah'a söylemeyin, tamam mı? Herkes tamam tamam diye onu geçiştirirken Nuayman hurma dallarıyla kendi üstünü örtmeye çalışıyordu. Bir mezara girmiş kadar da sessizce beklemeye başladı. Çok geçmeden Bedevi Gülüm'ün yanından ayrılıp dışarı çıktı. Yerdeki deveyi derisinden tanıyıp bastı feryadı. Ah benim sarı kızım, kimler kıydı sana? Söyleyin derhal, kim yaptı bunu? Nuayman girdiği çukurda sesleri duyuyor, bir yandan arkadaşlarının Bedevi'ye cevap vermediklerine sevinirken diğer yandan adamın öfkesinden titriyordu. Söyleyin hanginiz yaptı, işte kılıcım, çıksın meydana. Nuayman yine sessizliği takip etti ama bu sefer adam sesini yükseltmişti. Ocağımı söndürdüler, Medine'ye geldiğime lanetler olsun, mertlik resmini bozdular. Sessizlik sürerken adam sesini bir kat daha yükseltti. Bu defa Gülüm'ün onu işiteceğinden Nuayman'ın zerre kadar şüphesi kalmadı. Ey ahali, zulme uğrayan birine sessiz mi kalacaksınız? Kim feryadıma yetişir, ey Medineliler? Nuayman üzülüyor, cezasını çekmeye hazırlanıyor ama en çok da Gülüm'ün kendisine kızacağından çekiniyordu. O sırada iplik iplik bir yağmur başladı. Hurma dallarının tozlarını yıkayarak üzerine süzülen damlaların altında yüzü Medine toprağının kızıllığıyla boyanıyordu. Derken beklediği an geldi, seslere kulak verdi. İşte Allah elçisinin sesi. Neler olduğunu soruyordu. Arkadaşları doğruyu anlattılar ama eksik söylediler. Sonunda suç Nuayman'ın üzerinde kalmıştı. Kendisini kışkırtanlar onu biz azmettirdik kısmını söylemiyorlardı ve Gülüm'ün sesini duydu. Nerede Nuayman? Eyvah! Keşke dünya dursa, kıyamet kopsa, yer yarılıp kendisi içine girseydi. Resulullah bir şey sorunca mutlaka öğrenirdi. O Allah'ın elçisiydi. Elbette adaleti yerine getirecekti. Artık merhametini umması söz konusu değildi. Her ne sebeple ve nasıl olursa olsun bir haksızlık yapmıştı ve bunu affettirmesi imkansızdı. İyi ki arkadaşlarına tembih etmiş, yerini söylememelerini istemişti. Daha sonra Resulullah'a kendini affettirmenin bir çaresini düşünürdü. Yeter ki şimdi kimse ona yerini söylemesindi. Ama gülüm Allah Resulü'ydü. O sorunca söylememek veya yalan söylemek olmazdı. Nitekim ashabın bazıları az evvel başını anlatmadıkları hadiseden mahcup gülümün nerede sorusuna işaret parmaklarıyla cevap veriyorlardı. Gülüm onların işaret ettiği bahçeye doğru ilerledi. Bedevi hemen arkasında, sonra da ashabı vardı. Biraz ilerleyince Gülüm etrafına bakındı. İşaret ettikleri yönde kimseyi görememişti. Nuayman sessizliği dinledi. Arkadaşlarının cevabını duymamıştı ama bu yaklaşan ayak sesleri de neydi böyle? İnşallah geçip giderlerdi. Ama o sırada Gülüm'ün sesini yeniden duydu. Üstelik bu sefer sesi biraz daha sert çıkmıştı. Hani nerede Nuayman? Arkadaşların kendisine ihanet edip etmediklerinden şüpheye düştü. Onlar yerini söyledi de kendisi mi duyamamıştı? Kulak kesildi. Bunu anlamanın tek yolu dinlemekti. Evet, işte arkadaşları sessiz kalıyorlardı. Birinin verdiği cevap ise zaten kendisinden yanaydı. Nerede olduğunu bilmiyoruz ki ey Allah'ın elçisi. Nuayman bu cevapla birlikte Gülüm'ün çevresindeki bütün parmakların girdiği çukuru işaret ettiklerini elbette bilemezdi. Yağmur çiselemeye devam ediyordu. Nuayman verilen cevaptan biraz rahatlar gibi oldu. Sonra duyduğu seste bir kinaye olduğunu sezdi. Şaka yapar gibi tereddüte düştü. Bu cemaatin en büyük şakacısı kendisiydi. Gerektiğinde hür birini geçen kervana köle diye satar ve yalnız bu kölenin bir takıntısı var, kendisini hür zanneder diye ikazı da ihmal etmez. Gerekirse ama birini bir dostunun başucuna getirip şu dokunduğun kişi falanca vakit sana düşmanlık eden adamdır diye kulağına fısıldayıverirdi. Ama işte sanki birileri de ona şaka yapıyordu. Bereket vere de bu şakaya Resulullah da katılaydı. Nuayman kalbinden geçirdiği temenniyi yaşayacak olduğunu bilse saklandığı çukurdan kendisi çıkardı ama o hala bulunmaktan ve Gülüm'ü gücendirmekten korkuyordu. İyi niyetle başladığı bir iş ters tepmiş, başına çorap örülmüştü. Adımlar ve sesler yaklaşıyordu. Kurban olmak üzere bağlanmış bir koç gibi hissetti kendini. Gözlerini yumdu. İşte ayak sesleri baş ucuna kadar gelmişti. Artık bir elin üstündeki hurma dallarını birer ikişer alıp kenara attığını hissediyor ama gözlerini açıp kim olduğunu görme cesaretini bulamıyordu. Gülüm Nuayman'ın yüzüne baktı. Durdu. Gözlerini sımsıkı yummuş titriyordu. Onun Bedir'deki halini hatırladı. Müşriklerle mücadele ederken bile bu derece tedirgin olmadığını düşündü. Yağmur damlaları da yüzünü harita gibi çizmişti. Hali çok komikti. Gülüm tebessüm etti. Çukura elini uzatıp onu çekti. Nuayman kendisine yapışan elin Resulullah'ın eli olduğunu anladığı an biraz ferahladı. Yukarı çıktığında Gülüm'ün bütün kızgınlığı bir anda yok olup gidiverdi. Mübarek elleriyle onun yüzündeki toprakları ve çamurları silerken sordu. ''Bunu neden yaptın Nuayman? Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. İnan ki saklandığım yeri saklamayıp sana haber verenler bunu bana yaptırdı.'' Gülüm ona sarılarak gönlünü aldı. Belli ki arkadaşları birbirine şaka yapmış ama biraz ileri gitmişlerdi. Nuayman'ın suçu azmettirenleri ifşa etmesi ihtimali herkesi tedirgin etmişti. Boyunlarını bükmüş, Gülüm şimdi de kendilerine kızacak, en azından sitem edecek diye bekliyorlardı. Ama Nuayman onlara ele vermedi. Gülüm de Bedevi'nin zararını telafi etmek için Medine pazarına gidip deve temin ederek onunla helalleşti. Pazarda onun biraz neşelendiğini görüp sevindim. Ashabı da onunla birlikte neşeyle ilerliyorlardı. Akşama deve yahnisi vardı ve günlerden cumaydı. Gülüm sanki bayrammış gibi davrandı. Mescide varasıya kadar ashabıyla şakalaşarak yürüdüler. Olup bitenler onu Zeynep'in kederinden bir nebze olsun uzaklaştırmıştı. Bir şarkıya başladım. Bir sevinç şarkısıydı bu. Gülüm'ün cuma hutbesine kadar devam ettim. Ta ki mescitteki hurma kütüğünün inlemesini duyana kadar. Ve neşeli sesimi bir hurma kütüğünün bebekler gibi ağlayıp inlemesine feda ettim. O da Gülüm'ün hasretiyle çığırıyordu. Yıllarca benim yaptığım gibi. Gülüm susması için yanına varıp onu okşadı. Kütüğü kıskandım. Hem de çok kıskandım. Şu kütüğün özlemi yalnızca 7 günlüktü. Benimse hasretim 7 iklimi kuşatıyordu. Bir rakibim daha olduğuna karar verdim. Şarkıma hüzün bulaştı. Çünkü Gülüm'ün yanındayken bile ona hasret kalmanın ne demek olduğunu fark ettim. Rukayye'den Zeynep'e, Nuayman'dan hurma kütüğüne her şeyin adı gül hasreti oldu. 30. ayrımın sonu, sayfa 424.